Ayrım 83.
Sayfa 862. Sevgili Mrs. Melanie, evinizde bulunmak bizim için sürekli bir ayrıcalık ve büyük bir zevktir. Çünkü siz ve sizin gibi hanımlar hepimizin güç kaynağısınız. Genç erkeklerimizin en seçkinleri mahvoldular. Genç kızlarımız da yasa boğuldular. Sağlığımız bozuldu. Hastalıklı bir nesil yetişti. Gelenek ve göreneklerimiz ayaklar altına alındı. Refah ve huzurumuz yok oldu. 50 yıl geriye gittik. Bugün okulda olmaları gereken çocuklarımız sıska omuzlarında ağır hayat şartlarını taşımaya çalışıyorlar. Ama biz eski görkemli binayı yeniden kuracağız. Bundan kuşkunuz olmasın. Çünkü bizlere güç veren sizin gibi iyi kalpli hanımlarımız var. Biz de bu iyi kalpliler oldukça gerisi varsın yankilerin olsun. Scarlett şişkin karnını Pity halanın büyük siyah şalının altında saklayabildiği sürece Frank ile birlikte bahçeleri ayıran çitten atlayarak Melanie'nin konukları arasında bulunuyordu. O konukların meraklı gözlerinden saklanmak için daima bir köşeye çekiliyordu. Hemen hemen hiç konuşmuyor, çevresindekileri izliyor ve özellikle Ashley'e bakmak, onu görmek imkanını buluyordu. Scarlett'i Melanie'nin evine çeken güç yalnızca Ashley idi. Toplantılardaki konuşmalar onu ilgilendirmiyor, tersine onun canını sıkıyordu. Bütün konuşmalar birbirinden farksızdı Scarlett'e göre. Önce zamanın kötü gidişinden söz ediliyordu. Sonra sıra politik duruma geliyordu. Daha sonra da savaş konuşuluyordu. Kadınların ise en önemli konuları hayat pahalılığı oluyordu. Erkeklerden iyi günlerin gelip gelmeyeceğini soruyorlardı. Nedense her şeyi bilen erkekler hanımların bu sorusuna evet diye cevap veriyorlardı. Sonra da onlara sabır etmelerini öğütlüyorlardı. Ama kadınlar erkeklerin moral bozmamak için yalan söylediklerini biliyorlardı. Buna rağmen kadınlar her zaman bu soruyu soruyor, erkekler de her zaman aynı cevabı veriyorlardı. Ve kadınlar da inanmış gibi davranıyorlardı. Bu konulardan sonra kadınlar zencilerin cahilliğinden, işlenen cinayetlerden, kaprit beggarlardan, adım başı rastlanan mavi üniformalıların onları üzdüğünden ve aşağıladığından söz ederlerdi. Erkekler imar konularını görüşürler ve yankilerin yaptıkları haksızlıkları anlatırlardı. Onlar bu haksızlıkların sürüp gitmeyeceğini, demokratların yeniden seçildikleri gün işlerin düzeleceğini söylerlerdi. Kadınlar ise bu umut dolu tahminin ne zaman gerçekleşeceğini kocalarına sormayacak kadar akıllı davranırlardı. Ne zaman iki güneyli karşılaşsa hep bu konulardan söz ederlerdi. Ama 5-6 kişi ya da daha çok kişi bir araya gelse, eğer sözcüğü konuşmanın, tartışmanın kurtuluş çarelerinin anahtarı oluyordu. Eğer İngiltere hükümeti bizi tanısaydı, eğer Jeff Davis güneydeki bütün pamuğa el koyup bunları ablukadan önce İngiltere'ye yollamış olsaydı, eğer Lounge Street, Gettysburg'da kendisine verilen emirlere uysaydı, eğer Jeb Stuart, Marcy Bobun kendisine muhtaç olduğu sırada hırçınlaşmasaydı, eğer bir yıl daha dayanabilseydik. Bu şarta bağlı görüşlerin arasında en çok ileri sürüleni ise generallerle ilgili olanlardı. Eğer Johnston'ın yerine Hood getirilmiş olsaydı, eğer Hood Johnston'ın yerine Dalton kıtalarına komuta etseydi, eğer piyadelerden, süvarilerden, topçulardan birkaçı bir araya geldiklerinde savaş anıları canlanır ve masalla gerçek arası bir takım sözler söylenirdi. Artık eğer sözcüğü dilden dile geçerdi. Scarlett bunların söyleyecekleri başka bir şeyleri yok diye düşünürdü. Yalnız savaştan söz ediyorlar. Daima savaşı konuşacaklar ve ölünceye kadar savaş sözü sürüp gidecek. Çevresinde babalarının anlattıklarını can kulağı ile dinleyen çocuklar görüyordu. Bunların kalpleri hızlı hızlı atıyor, gözleri parlıyordu. Dinledikleri gece yarısı yapılan saldırılar, süvari akımları, düşman mevzilerine dikilen bayraklar, attığını vuran nişancı askerler, yaralı ve baygın binicisini cephe gerisine getiren atlardı. Bu çocuklar o sırada topların, trampetlerin, kılıçların, tüfeklerin, komutanların seslerini duyar gibi ayaklarında derman kalmamış askerlerin yağmur altında çamura bata çıka yürüdüklerini görür gibi oluyorlardı. Scarlett, çocuklar yankilere karşı dövüşmenin onur sorunu olduğunu sanıyorlar diye düşünüyordu. Hepsi de savaştan söz etmeyi seviyor. Ben ise onu düşünürken bile tüylerim diken diken oluyor Elimden gelse savaşı tamamen unutacağım. Melanie, Tara'ya ait olayları anlattığı zaman Scarlett'in tüyleri diken diken oluyordu. Görümcesi onu bir kahraman olarak tanımlıyordu. Charles'ın kılıcını Yankee askerinin elinden nasıl kurtardığını ve yangını nasıl söndürdüğünü anlatıyordu. Ama Scarlett elinde olmadan yaşadığı bu olaylardan hiç hoşlanmadığı gibi gurur da duymuyordu. Bu feci olayları düşünmek bile istemiyordu. Scarlett, ama bunları niçin unutmuyorlar, ileriye bakacak yerde neden daima gerilere bakıyorlar, biz bu savaşı yaptığımız için deliydik diye düşünüyordu. Genç kadın konuşulanların kendisini ilgilendirmediği bu toplantılarda karanlık bir köşede oturmaktan canının sıkıldığını Melanie'ye söyleyebilse belki de çok mutlu olacaktı. Scarlett çoğunlukla Ashley'i görüyordu ama onunla hiçbir zaman yalnız karşılaşmıyordu. Ashley her akşam bıçkı atölyesinden dönüşte bilgi vermek üzere Scarlett'e gidiyordu. Ama Frank ve Pitipet orada oluyorlardı. Hatta daha da kötüsü Melanie ile India da yanlarında bulunuyordu. Aralarındaki konuşma yalnızca iş konusunda oluyor, sonra Scarlett Ashley'e yapması gereken şeyleri söylüyor ve beni görmeye geldiğiniz için çok naziksiniz, teşekkür ederim, hoşça kalınız diyordu. Ah, bir hamile olmasaydı. Her sabah Ashley ile bıçkı atölyesine giderdi. Tenha ormanlardan birlikte geçerlerdi. Meraklı gözlerden uzakta olurlardı. Böylece günlerin telaşsız geçtiği çiftlik hayatına geri dönmüş olurlardı. Ama hayır hayır, olmaz. Ona aşktan bir tek sözcük bile söylemeyecekti. Karşılıklı sevgilerinden bir daha konuşmamak üzere kendi kendine yemin etmişti. Ashley ile bir kez yalnız kalmayı başarabilseydi, Atlanta'ya geldiği günden beri takındığı bu ilgisizlik maskesini yüzünden düşürebilirdi. Kuşkusuz bir partide tanıştıkları Ashley, aralarında henüz aşktan söz edilmemiş olan o Ashley geri gelirdi. Madem aşık olmalarına imkan yoktu, o zaman dost olurlardı. Ashley'nin dostluğunun ateşiyle soğuyan kalbini ısıtmaya ne kadar çok ihtiyacı vardı. Scarlett, hiç olmazsa şu bebeği hemen doğurabilsem diye düşünüyordu. O zaman Ashley ile bütün gün gezebilecekti. Scarlett'i sabırsızlıktan titreten yalnız Ashley ile baş başa olmak isteği değildi. Bıçkı atölyesinin de ona ihtiyacı vardı. Yönetimlerini Ashley ile Hugh'e bıraktığı günden beri iki atölyede zarar ediyordu. Hugh yeteneksizliğini gayretiyle örtmeye çalışıyor ama bunda başarılı olamıyordu. Çünkü ticaret fikrinden tamamen yoksundu. İşçileri çalıştırmasını beceremiyordu. Herkes malı ondan büyük indirimle alıyordu. Açık göz bir müşteri malın kalitesinin düşük olduğunu söylediği zaman Hugh ondan özür dileyerek hemen fiyatı düşürüyordu. Zenciler her gün gündeliklerine zam istiyorlardı. Hugh de başka işçi bulmak için köylere gidiyor ve bu yüzden atölyede işler duruyordu. Hugh atölyedeki işleri düzeltmeye çabalarken bu sefer de kente odun satmaya gidemiyordu. Atölye Hugh'un elinde zarar ettikçe Scarlett onun aptallıkları karşısında çılgına dönüyordu. Bebeğini doğurur doğurmaz işinin başına geçecek ve Hugh'den kurtulacaktı. Onun yerine başkasını almaya karar vermişti. Her kim olsa Hugh'den daha iyi iş yapardı. Kocası ile işçi konusunda yaptıkları bir tartışma sırasında kürek mahkumlarını çalıştıracağını söyledi. Ona, Frank, Tommy Welburn'un ustabaşısı Johnny Gallagher'a zencileri çalıştırmakta çektiğim zorluklardan söz ediyordum. O da bana niçin kürek mahkumlarını çalıştırmıyorsun demişti. Şimdi bu bana iyi bir fikir gibi geldi. Onları Johnny Gallagher'ın dediği gibi çok düşük ücretle çalıştırabilirim dedi. Kürek mahkumlarımı artık bu kadar da olmaz. Frank'in korkudan sesi çıkmıyordu. Kürek mahkumlarını bir iş yerinde çalıştırmak. Bu korkunç bir şeydi. Bu bir bar açmayı düşünmekten de korkunçtu. Gerçi bu görüş yalnız Frank'e ve tutucu çevrelere aitti. Çünkü devlet bile savaştan sonra kürek mahkumlarını kiralama sistemine izin veriyordu. Çünkü parasız kalan devlet bunları beslemek ve barındırmakta güçlük çekiyordu. Bu yüzden mahkumlar demir yolu yapımında ya da ormanlarda çalışacak işçiye ihtiyacı olan kişi ya da kuruluşlara kiralanıyordu. Bu sistemin gerekli olduğunu kabul eden Frank ve dostları yine de böyle bir şeye başvurulmasından yana değildiler. Zaten bu kişilerin birçoğu esir sistemine karşı çıkıyordu. Durum böyleyken Scarlett kalkıp kürek mahkumu çalıştırmak istiyordu. Frank eğer bu iş gerçekleşecek olursa artık başını yerden kaldırmaya cesaret edemeyeceğini biliyordu. Evet, bu karısının bıçkı atölyesi işletmesinden ve her türlü girişiminden de kötü bir şeydi. Frank karısının bu korkunç düşüncelerine karşı çıkarken kendine daima şu soruyu soruyordu. Bakalım halk buna ne der? Ama bu sefer Frank fuhuş yapmaktan farksız olan bu insan ticaretini asla kabul etmiyordu. Üstelik böyle bir şeye izin vermek onun tüm günahlarını ve ayıplarını da üstüne almak demekti. Frank bu düşüncesine o kadar çok inanıyordu ki Scarlett'in bu işi yapmasına karşı çıkmak gücünü kendinde buluyordu. Ve o kadar sert uyarılarda bulundu ki karısı ona bir cevap bile veremedi. Gerçi Scarlett'i daha fazla üzmemek ve kırmamak için yumuşak bir sesle bunun uygulanması imkansız bir tasarı olduğunu söylediyse de o içinden tamamen tersini düşünüyordu. Scarlett eğer bıçkı atölyelerinden biri kar getirseydi ötekinin zararını sineye çekecekti. Ama eşli de Hugh'den farksızdı. Hatta onun kadar bile olamıyordu. Akıllı ve bunca kitap okumuş adam o değil miydi? Onun çok başarılı olmaması ve büyük paralar kazanmaması için hiçbir neden yoktu. Ama yine de Hugh'den daha iyi sonuçlar elde edemiyordu. Deneyimsizliği, hataları, ticaret düşüncesinden yoksun oluşu, gereksiz kaygılanması tamamen Hugh'den farksızdı. Scarlett ona beslediği aşk yüzünden onun başarısızlıklarına mazeret buluyor ve bu iki başarısız adamı aynı kefeye koymuyordu. Hugh aptaldı ve durumu umutsuz görünüyordu. Oysa eşli işlere alıştırılsa belki de başarılı olurdu. Scarlett onun müşterilerle kendisi gibi pazarlık edemeyeceğini ve kesin bir fiyat veremeyeceğini kabul etti. O namuslu biri olduğu için gelen rezil bir müşterinin sözlerini doğru sanıp ona güveniyordu. Birine sevgi ya da saygısı varsa odunu veresiye satıyordu. Bu davranışı tıpkı Frank'e benziyordu. Scarlett birkaç kez işlerden haberi olup müdahale etmeseydi daha büyük paralar kaybedecekti. Ama sonunda o bu işi öğrenecekti. Scarlett buna inanıyordu. Eşli ticaret işlerine alıştıkça genç kadın onun hatalarını hoşgörüyle karşılıyordu. Her akşam evine o günkü işler hakkında bilgi vermek için geldiği zaman eşliye öğüt veriyordu. Onu belki de boş yere yüreklendiriyor, moralini yükseltiyordu. Çünkü eşlinin gözlerinde nedenini anlayamadığı ve onu çok korkutan garip bir bakış, ölgün bir ifade vardı. O daha önceleri tanıdığı eşliden çok farklı biri olmuştu. Eğer onu yalnız görme fırsatını bulabilseydi, bunun neden ileri geldiğini öğrenirdi. Onun bu durumu Scarlett'in birçok geceyi uykusuz geçirmesine neden oluyordu. O eşli yüzünden acı çekiyordu. Buna neden onun üzüntülü olması ve bu üzüntüsünün onun iyi bir iş adamı olmasını engellemesiydi. Bıçkı atölyelerinin Hugh ve eşliği gibi tüccar kafasından yoksun iki adamın elinde olması onun için tam bir işkence oluyordu. Rakip atölyelerin en iyi müşterilerini elinden aldıklarını görmek onu çılgına çeviriyordu. Oysa o bu müşterileri kazanabilmek için ne zahmetlere katlanmıştı. Ah, bir an önce işinin başına dönebilseydi. Eşliğiyle ilgilenecek ve ona işin inceliklerini öğretecekti. Bir de Johnny Gallagher'ı öteki biçki atölyesinin başına getirebilse ne iyi olacaktı. O zaman kendisi yalnız odun satışı ile ilgilenir, böylece işler yoluna girerdi. Hugh'e gelince eğer o ayrılmak istemezse ona araba sürdürecekti. Çünkü o bundan başka bir işe yaramazdı. Johnny Gallagher da pek ince görüşlü sayılmazdı. O zaman kimi çağırmalıyım diye düşündü Scarlett. Çünkü akıllı, beceri sahibi ve namuslu adamlar onun işinde çalışmak istemiyorlardı. İşte Tammy Welburn. Tammy söylentilere göre kentin en büyük girişimcisi olmuştu ve çok iyi para kazanıyordu. Mrs. Merriweather ve Rene Picard poğaça, pasta işini başarıyla yürütüyorlardı. Samon oğullarının tuğla atölyeleri gün geçtikçe gelişiyordu. Kelsey Whiting de kozmetik üretiminden para kırıyordu. Kısacası Scarlett'in tanıdığı ya da tanımadığı bütün akıllı ve yetenekli gençlerin işleri tıkırındaydı. Savaştan hemen sonra görülen uyuşukluklarından şimdi eser kalmamıştı. Hepsi de Scarlett'in servet yapmasına yardım edemezdi. Çünkü onlar kendi adlarına servet kazanıyorlardı. Belki de aralarında Hugh ve eşliği gibi olan başka biri yoktu. Yalnız bu iki adam ticaretten anlamıyor, para kazanmasını bilmiyordu. Scarlett için kendi iş yerinde bu durumdaki iki adamın çalışması ne büyük şanssızlıktı. Bir büyük şanssızlık da onun hamile olmasıydı. Scarlett, başka çocuğum olmayacak artık diye ani bir karar verdi. Öteki kadınlar gibi her yıl bir çocuk doğurmaya niyetim yok. Eğer yılın 5-6 ayı işimin başında bulunamazsam benim halim nice olur. Şimdi gayet iyi anlıyorum. İşimin başından bir gün bile ayrılmamam gerekiyor. Frank'e başka çocuk istemediğimi söylemeliyim. Oysa kocası kalabalık bir aile istiyordu. Ama Scarlett'in karnında taşıdığı çocuk Frank için ilk ve sonuncusu olacaktı. 12. Scarlett, Frank'e benzeyen bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Zayıf, küçücük, kabak kafalı ve maymun yüzlü. Baba Frank'in neşesine diyecek yoktu. Ama bebeği hiç kimse güzel bulmuyordu. Konu komşu, eş dost, hısım akraba, arkadaş, tanıdık, çirkin çocukların daha sonra güzel olduklarını söyleyecek kadar şefkatli davranıyordu. Kıza Ella Lorena adını koydular. Ella, anneannesi Ella'nın anısı olarak, Lorena da kızlar için o günlerde en moda adlardan biri olduğu için verilmişti. Bebek, Atlanta'da sıtmanın kol gezdiği ve halkın bir olaydan dolayı korku içinde bulunduğu bir zamanda doğmuştu. Bir zenci, beyaz bir kadına tecavüz etmiş ve bu hareketinden pişmanlık duymak yerine övünmüştü. Zenci, mahkemeye çıkarılmak üzere tutuklanıp cezaevine konulmuştu. Ama Ku Klux Klan örgütü zencinin yattığı cezaevini basıp onu rahipsiz, trampetsiz ipe çekmişti. Irzına geçinen kızın anne ve babası onu öldürmek, halkta linç etmek istediği için sorun kamuoyunun istediği biçimde sonuçlanmıştı. Herkes başka bir çözüm yolunun da olmadığı görüşünü taşıyordu. Ne var ki Yankiler zencinin yargılanmadan ve hele de Ku Klux Klancılar tarafından asılmasını öfkeyle karşıladılar. Askerler kuşkulandıkları kişileri tutukluyorlar ve bu örgütün işini bitirmeye yemin ediyorlardı. Bu arada zenciler de intikam almak için beyazlara ait evleri yakmayı düşünüyorlardı. Hava gergin ve Atlanta halkı korku içindeydi. Toplu idamlardan söz ediliyordu. Çok kimse evinden dışarı çıkmıyor, erkekler ise eş ve çocuklarını yalnız bırakmamak için işlerine gitmiyorlardı. Scarlett Lousa yatağında dermansız yatarken eşi ve Frank için dua ediyordu. Bu iki adamdan ilkinin çok hassas ruhlu, ikincisinin de çekingen olduğu için Ku Klux Klan örgütüne gitmeyeceklerini düşünerek kendisini teselli ediyordu. Yankilerin onların üzerine av köpekleri gibi saldırdıklarını duymak Scarlett için çok korkunç olurdu. Ku Klux Klan örgütünün genç üyeleri Yankileri kışkırtmak yerine neden bu olayı olağan karşılamamışlardı? Sonuçta genç kız ırzına geçilmeye razı olmamış mıydı? Aptal kızın korkuya kapılması yüzünden bu kadar adamın yaşamı tehlikeye girmişti. Scarlett bu gergin havada bu korkunç olayın sonuçlarını düşünmesine rağmen yavaş yavaş gücünü kazanmaya başladı. Tara'nın cefasına ve yokluklarına katlanan sağlam yapılı kadın kısa zamanda tekrar kendine gelmeyi başardı. Ve Ella Lorena'nın doğumundan 2 hafta sonra yatağında oturacak kadar güçlendi. 1 hafta sonra da ayağa kalktı ve bıçkı atölyelerine gitmek istediğini söyledi. Çünkü Hugh ve eşliği de zenci olayından sonra ailelerini yalnız bırakamadıkları için atölyeye gitmiyorlardı. Scarlett'in bu isteği üzerine evde patırtı çıktı. Baba olmasıyla övünç duyan Frank, ortalık karışık olduğu için Scarlett'in sokağa çıkmasına engel olma cesaretini kendinde buldu. Ama o kocasının sözlerine kulak asmadı. Scarlett, Lousa yatağında yatarken Frank ile Dad'ı evin köşe bucağını alt üst etmişler, her yeri sabırla aramışlar ve sonunda onun gizli hazinesini bulmuşlardı. Frank parayı kendi adına bankaya yatırınca Scarlett'in bir araba kiralayacak parası bile kalmamıştı. Genç kadın Frank'e ve Dad'ıya önce çıkıştı, bağırdı, çağırdı, kafa tuttu. Ama bir sonuç alamayınca onlara yalvarmaya başladı. Dil dökmesi, yalvarması da bir işe yaramayınca yatağına oturup sabaha kadar oyuncağı elinden alınmış bir çocuk gibi ağladı. Ancak bu da sonucu değiştirmedi. Yalnız Frank'in, "Haydi şekerim, siz hala bir hasta hanımsınız" diyerek kendisini teselli ettiğini işitti. Dadı da ona, "Mrs. Scarlett, eğer ağlamayı sürdürürseniz sütünüz kesilir ve bebeğinizin de karnı ağrır. Bu böyledir, ben yanılmam" dedi. Sabah olur olmaz deli gibi bahçeye fırladı ve çitin üstünden atlayıp Melanie'ye koştu. Yüksek sesle ve el kol hareketleri yaparak konuşmaya başladı. Bıçkı atölyelerine yürüyerek gideceğini söyledikten sonra, sansar suratlı bir herifle evlendiğini herkese anlatacağını, kendisine aptal ve işveli kadın gibi davranılmasına izin vermeyeceğini bağıra bağıra duyurdu. Yanına tabanca alacağını ve karşısına kim çıkarsa çıksın, onu silahıyla korkutacağını, gerekirse vuracağını da açıkladı. O, daha önce bir adam öldürmüştü, şimdi de yeni bir adam öldürmekten çekinmeyecekti. Melanie duyduklarına inanamadı, zavallı kadın şaşkına dönmüştü. Ama Scarlett, kendini böyle herkese göstermeye, gereksiz şeyleri duyurmaya hakkın yok dedi. Sonra sana bir şey olursa ben üzüntüden ölürüm. Senden rica. Gideceğim Melanie, anlıyor musun beni? Hem de yürüyerek gideceğim. Melanie üzgün ve tasalı gözlerle Scarlett'e baktı. Onun doğum sonrası zayıf düşmüş kadınlarda sık görülen sinir bunalımı geçirdiğini anladı. Scarlett'in yüzünde Gerald O'Hara'nın tehlikeli bir işe kalkıştığı zamanlarda beliren korkunç ifadeyi gördü. Onu belinden tutup kendine doğru çekti. Bütün bunlar benim yüzümden oldu. Biliyorum, kabahat bende Scarlett. Daha cesur olmam gerekirdi. Ashley'i bıçkı atölyesindeki görevinden alıkoymamam, yanımda tutmamam gerekirdi. Evet, korkak olmamam gerekirdi. Ama ben öyle korkağın biriyim işte. Şimdi Ashley'e hiçbir şeyden korkmadığımı söyleyeceğim. Sen beni burada bekle. Scarlett, hiçbir yere gitme ve Ashley'e de bir şey söyleme dedi. Çünkü o Ashley'nin böyle bir durumda ortaya çıkan zorluklarla baş edemeyeceğini biliyordu. Melanie'yi elinden tuttu, gitmesini önledi. Nasıl olur da Ashley bütün gün senin için kaygılanırken atölyede çalışabilir? Herkes bana güçlük çıkarıyor. Ben yürüyerek gidebilirim. Bir zenci kafilesiyle sözleşme yapacağım. Ah hayır, yaya gitme. Sana çok kötü şeyler olabilir. Decatur yolu üzerinde Shanty Town'da yerleşmiş bir zenci topluluğunun olduğu söyleniyor. Yani tam senin yolunun üzeri. Ah bırak da düşüneyim biraz. Şekerim, bugün bir yere gitmeyeceğine söz ver bana. Senin durumuna bir çözüm yolu bulabilmem için bana zaman tanı. Haydi söz ver bana Scarlett. Öfkeden direnemeyecek kadar yorgun düşen Scarlett, Melanie'ye söz verdi. Evine döndü ve kendisine yapılan tüm barış önerilerini reddetti. O gün ikindi vakti meçhul bir adam Pitipet'in bahçesinden geçti. Kuşkusuz bu dadı ile Dilsi'nin bir konuşma sırasında üstü kapalı olarak söz ettikleri adamlardan biriydi. Melanie'nin evinin bodrum katında 3 oda vardı ve bunlardan biri eskiden mahzen olarak kullanılıyordu. Ötekiler de hizmetçilerin yatak odası olmuştu. Birinde Dilsi, öteki ikisinde de gelip giden bir takım kişiler kalıyordu. Bunların kim olduklarını, nereden gelip nereye gittiklerini Melanie'den başka kimse bilmiyordu. Bütün bu çaresiz kişiler onun mahzenine sessizce geliyorlar, karınlarını doyuruyorlar, bir ya da birkaç gece yatıyorlar, sonra da koltuklarında küçük bir paketle gidiyorlardı. Genellikle bodrum katının konukları eski konfedere askerleri oluyordu. Okuma yazma bilmeyen bu adamların evleri, aileleri de yoktu. Karınlarını doyuracak bir iş bulabilmek umuduyla kent kent dolaşıyorlardı. Yanık ve solgun yüzlü köylü kadınlar da oraya geceyi geçirmek üzere gelirlerdi.